Ayrım 20.
Belki de paramı resimli kitaplara yatırmazdım. O kadar gerçekçi olmasa da peri masalları daha iyi bir kaçış olurdu. Erkek kardeşime göre kızların beğenisi çok ağdalıydı. Bana göre ise kardeşim kaba, aptal birisiydi. Hangimizdik haklı olan? İkimiz de haklıydık ama sonunda kazanan o oldu. Onun kitaplığı oldu. Bu bölünme daha yüksek bir kültür düzeyinde sürüp gidiyor. Erkek kardeşimin kitaplarını sevemem nedeniyle Mailer, Heller, Dolovy ve başka yazarları okuyabilmek için kendimi zorladım. Bana göre bu yazarların kitapları sırasıyla Superman, Dan Dan Dan, Bugs Bunny'nin serüvenlerinin daha karmaşık biçimlerinden başka bir şey değildi. Erkek kitaplarından hoşlanmamama karşın iyi bir beğeni, erkekçe bir beğeni edinmeye çalışırken kadın kitaplarına olan sevgimi de yitirdim. Aslında bu tür kitaplara karşı bir nefret gelişti bende. Utanarak söylüyorum, elimde Hemingway'le ölmeyi, Virginia Woolf'la ölmeye yeğleyecek duruma geldim. Bu kültür ikilemini nesnel açıdan aydınlatabilmek için erkek gerçekliğini bilinçli olarak yansıtan ve açık bir biçimde ortada olan her anlamda kağıttan kaplanlara, örneğin Hemingway, Jones, Mailer, Farrell, Algren ve ötekilere saldırmamız gerekmez. 20. yüzyıl edebiyatındaki yeni erkeklik okulu, erkek egemenliğinin gittikçe tehlikeye girmesine karşı doğrudan bir tepkidir. Aslında erkek kültürünün geri tepmesidir. Erkeklik AŞ, erkekliklerini korumak için sağa sola yumruk atan, kültürel bakımdan geri kalmış bir avuç kabadayı. Daha çok tutulsalar da bu sanatçıların erkek deneylerini anlatışları, Doris Lessing, Sylvia Plath, Anais Nin'in kadın yaşantılarını anlatışından daha ustalıklı değildir. Aslında bu erkek yazarların suçu, yaşantılarını yazış biçimlerini yapmacıklaştıracak biçimde gizemlileştirmektedir. Bunun yerine biz, erkek yazarlarda daha üstü kapalı olduğundan, daha gizli kalan bir ön yargıyı inceleyelim. Bu yazarlar, Bellow, Malamud, Updike, Roth ve bunun gibi, kadın erkek deneyini tüm yanlarıyla dürüst bir biçimde anlatmaya çalışır ama bunu beceremeyerek çoğu zaman hiç farkında olmadan bu bütünü sınırlı bir açıdan yalnız erkek açısından anlatırlar. Herbert Gold'un bir kısa öyküsüne kısaca göz atalım. Gold anlatım biçimi ya da konusu açısından erkek bir yazar değildir. Kadınları ilgilendiren konularda başka bir deyişle ilişkiler konusunda daha çok da erkek-kadın ilişkileri konusunda yazar. Evlilikler, boşanmalar, sevgi ilişkileri. Yaratığına Ne Oldu adlı bu öyküsünde Gold, çaresiz bir üniversite profesörünün sarışın, bohem öğrencisiyle ilişkisini anlatır. Öyküdeki erkek kahramanın gözüyle anlatılan Lenka Kuvalya, bir öyküde daha duyarlı bir biçimde verilmiş de olsa, yalnızca cinsel açıdan anlatılmıştır. Öykü şöyle başlar. Bir kız, hem tatlılıktan hem de katı yüreklilikten tam not alan, neşeli, güzel ama huysuz bir kız. Sigara aramak için çekmecesini açtığında, çiçek gibi katlanmış bir yığın ipek külot gördü ve baharda sarhoş olmuşçasına başı döndü. Kız bunlardan birini giyip o küçücük çiçek yapraklarını birdenbire dolduruverince, sanki güneşin ince bahar dallarını çiçekle donatması gibi bir şey oldu. Ah, ne kadar gereksinmesi vardı ona, ne kadar seviyordu onu. Bunların ikisinin de hakkını verebilmek için hakikati söyleyelim, olduğu gibi. Ne var ki, olduğu gibi bize anlatılan hakikat, yalnızca erkeğin gözüyle görülen hakikattir. Her erkeğin yaşamında her şeyi göze alabileceği bir an vardır. Frank Curtis'in yaşamında da bu an gelmişti işte. Karısına karşı duyduğu bıkkınlık, umutsuzluk, güzel bir kıza karşı duyulan derin bir hoşnutluğa dönüşmüştü. Evde karısına daha iyi davranıyordu artık. Her şey yatışmış, durulmuştu. Çalışmaları da iyi gidiyordu. Lenka ile tanıştığı baharda artık eskisi gibi çok uyumak istemiyor, her zaman hissettiği ateş yükselmesini hissetmiyordu. Burnu akmıyor, gözleri kızarmıyordu. Soluk alması rahatlamış, gözleri keskinleşmişti. Arada bir yorgunluktan ve aşırı çalışmaktan doğan baş ağrısı da onun elinin değmesiyle, gülümseyerek, sırıtarak, pencereden odasına girdiğinde kendisini karşılamasıyla yok olup gidiyordu. Oysa kızın hakikati, erkek kahramanın hakikatinden bütünüyle farklı olmalı. Bu hakikatin öyküde, Lenka'nın görünürde hiçbir neden yokken, erkeğin karısına uzun bir mektup yazdığı güne dek bir tek belirtisi görülmüyor. Frank'in Lenka ile ilişki kurduğu ilk günden sonra gittikçe düzelen başarısız evlilik böylece adam akıllı yıkılıyor. Lenka, Frank'in ağlamaklı telefon konuşmasından sonra onu görmeden New York'tan ayrıldı. Neden, neden, neden yaptın bunu Lenka? Bu yaptığının aramızda her şeyi yıktığını, geçmişi bile mahvettiğini anlamıyor musun? Anılar vız gelir bana. Biten bir şeyin önemi yoktur artık, bitti. Haftada birkaç kez gizlice penceremden girmekten başka bir şey yapmak istemedin. Ama ona böyle bir mektup yazmak ne demek, nasıl? Soğuk bir karıya benden çok daha büyük bir önem verdin. Salt çocuğum var diye. Neden, neden? Lenka telefonu onun yüzüne kapadı. Frank telefonun başında şaşkın baka kaldı. Dünyanın her yerinde kadınlar telefonu yüzüne kapıyorlardı onun. Dünyayla bağlantısı kesilmişti. Aldatılmışlık, oyuna getirilmişlik duyguları içinde Frank, şaşkın bir biçimde gönül yaralarını iyileştirmeye çalışır. Öykünün geri kalan kısmında onun şaşkınlığını biz de yaşarız. Frank, Lenka'nın bunu neden yaptığını anlayamaz. Kadınları anlayamaz. Sonunda Lenka'ya tatlılıktan olduğu gibi katı yüreklilikten de tam not vererek sorunu kapatır. Oysa Lenka'nın katı yürekliliği, Frank'in onu yalnızca neşeli, güzel ya da huysuz bir kız olarak görmesinden, kendisininkilerden başka istekleri, çıkarları olan karmaşık bir insan olarak kabul edememesinden doğmaktadır. Bununla birlikte Gold'un olayları, konuşmaları gerçeğe uygun bir biçimde anlatması yüzünden duyarlı, belki kadın bir okurun gerçeği yakalayabileceğini umabiliriz. Aldatılan Lenka'dır aslında. İşte birkaç yıl sonra Manhattan'da Frank. Kendisi gibi elmayı ısırarak yiyen, sabahleyin elmanın tatlı suyunu emen, sonunda dostça öpüşerek arkasına dönüp uyuyan bir kız buldu. Özgürdü. Aspirin şişesini fırlatıp attı. Evliyken kendisini ağır, pasaklı, yorgun bir öküz gibi görüyordu. Başı yerde, burnu sürtmüş. Şimdi başka bir adam vardı karşısında. İnce, dimdik, atik bir adam. İlk karısı yeniden evlendiğinde son suçluluk kalıntılarından da kurtuldu. Özgürdü, özgür. Haftada iki kez badminton oynuyordu. Sözcüğü badminton diye söyleyen bir Fransız kızla. Artık başı rahat bir bekar olan Frank, bir gün Lenka'yı telefonla aramaktan kendini alamaz. Frank ona uzun zamandır New York'ta olduğunu söyledikten sonra, Lenka onu görmek istemediğini söyledi. Kızgındım sana, bunu anlarsın herhalde dedi Frank. Bana göre o zaman yanlış davranmıştın ama gene de teşekkür borçluyum sana. Her şey iyi bir sonuca bağlandı. Ve bitti dedi Lenka. Daha sonra Frank Lenka'ya rastlar. Lenka esrarın etkisiyle berbat olmuştur. Kara derili bir müzikçi için kendini erkeklere satmaktadır. Aptalca bir yalan uydurmuş olabilirdi Lenka. Onu odasına götürmek için ama erkeğin yüzündeki nefreti gördü. Çeyrek yüzyıllık yaşamı içinde erkeklerin yargısına karşı kullanabileceği bir tek yol öğrenmişti yalnızca. Ona doğru sokuldu. Yüzünde utangaçlık ve korku birbirine karışmıştı. Nazlı, kırık bir gülümseme, kedi gibi yapışkan, hesaplı bir sokuluş. Dolu dolu olmuş gözlerini kapadı. Islak kirpiklerinde yaşlar vardı. Yanaklarından aşağı akıyordu. Frank dedi duraksayarak. Ne zamandır hiçbir şey anımsamıyorum, bilmiyorum. Çok güçtü her şey, çok kızdın sandım ama son zamanlarda düşünmeye başladım. İşte bunun için bağışla. Frank koluyla onun omzunu sardı. Onu kendine doğru çekti. ama içinde aşktan ya da şefkatten çok karışık duygular vardı. Sonra Lenka'nın mektuplar konusunda söylediği yalan geldi aklına. Lenka öpülmek istercesine başını ona çevirdiğinde aklına ilk gelen canlı düşünce şu oldu. Temiz değildi Lenka. Denetleyemediği korkuları karmakarışık bir yumağa dönüştü. Yalancılık, hastalık, gizli bir acıma duygusu, pislik ve suçluluk. Neden korktuğunu bilmeden yalnızca şunu düşünüyordu. Kokuşmuşluk, içten pazarlıklı, yapışkan bir kokuşmuşluk. Lekeler, yaralar. Lenka'nın acılarına dayanamadığından şöyle düşünüyordu. Yalancılık ve içten pazarlıklılık ve hastalık. Dudakları birbirine değmeden geri çekti kendini. Lenka'nın tırnakları koluna battı. Derisini kaldırdı. Kaçtı. Pis merdivenlerden aşağıya koşup kendini sokağın temiz havasına attığında açık kapıdan Lenka'nın hıçkırıkları duyuluyordu. Perde iner. Frank yeni hamile kalan karısını okşarken düşünmektedir. Lenka'ya ne oldu acaba? Konusu bakımından bir erkek öyküsü değildir bu. Üslup bakımından da bir erkek öyküsü sayılmaz. Bir erkek yazarı utandıracak ölçüde çok duygu anlatılmıştır. Ne var ki öykü, kendine özgü görüş kısıtlılığı yüzünden gene de bir erkek öyküsüdür. Kadınları anlayamaz. Lenka, Frank'in anlayabildiği kadarıyla çekici ve sevimli gösterilmiştir. Lenka'nın Frank'in karısına mektup yazma nedeni, Frank'i görmek istememesi, Frank'i kendisiyle yatmak için kandırmaya çalışması büyük bir suçlama ve nefretle anlatılmıştır. Bunlarla başa çıkamaz Frank. Tıpkı gerçek yaşamda erkeklerin bunları anlayamamaları gibi. Lenka'nın acılarına dayanamadığından şöyle düşünüyordu. Yalancılık ve içten pazarlıklılık ve hastalık. Bir kadını zevk verici bir nesne olma düzeyinin ötesinde tanımak çok zordur bir erkek için. Kadınlar yalnızca erkeklerin açısından güzellik ve coşku ya da acı ve üzüntü onlara getirebilecekleri açısından yargılanırlar. Kadının getirdiği bunlardan hangisi olursa olsun kendi davranışının bunu yaratmakta bir etken olduğunu ya da olabileceğini anlamadığından erkek durup kendine sormaz bile bunu. İnsan bu ilişkinin öyküsünün aynı bilgiyi, aynı konuşmaları kullanarak bambaşka bir biçimde yalnız bu kez Lenka açısından yazılabileceğini düşünüyor. O zaman Lenka'nın davranışları akıl dışı değil, bütünüyle anlaşılabilir olacaktır. Bu kez erkek kahramanın çok sığ olduğu ortaya çıkacaktır ortaya. Belki de sonuç yalnızca karşı cinsin çarpıtılmasından öte bir şey olacaktır. Gerçeğin belki de ancak dörtte üçü kadarı aydınlanacaktır. Örneğin Frank duygularına göre davranamadığı için sığ olacaktır. Bu da kadınların uzun bir ezilmişlik sürecinin sonunda erkek psikolojisine kendilerini uyarlamayı öğrenmiş olmalarındandır. Erkeklerse böyle bir şeye gerek duymamışlardır. Ne var ki edebiyatta buna hemen hemen hiç rastlanmaz. Çünkü Lenka'ların çoğu sömürüle, kullanıla öylesine örselenmişlerdir ki öykülerini tutarlı bir biçimde anlayacak durumda değildirler. Görülüyor ki sanata erkeklerin yaklaşımıyla kadınların yaklaşımı arasındaki ayrım birçok kimsenin inanmak istediği gibi yalnızca aynı konuların kişisel, öznel, duygusal, anlatımcı konuların değil de canlı, sınırlı, sert, soğukkanlı, nesnel konuların işlenmesindeki üslup değişikliği değil, aslında konuların değişik olmasıdır. Cinsel rol ayrımı, insan yaşantılarını da ikiye bölmüştür. Erkekler ve kadınlar, gerçekliğin bu apayrı yarılarında yaşamaktadırlar. Kültür de bunu yansıtır. Yapıtlarında bu ayrımdan kurtulabilen sanatçılar sayıca azdır. Burada insan eşcinsellerin savundukları şeyde haklı olup olmadıklarını düşünüyor. Ama bedensel olarak dışa vurulmasa bile başka bir biçimde büyük sanatçıların da kafaca çift cinsli olduklarını görüyoruz. Örneğin 20. yüzyılda Proust, Joyce, Kafka çapındaki yazarlar bunu ya kendilerini kadınla bedensel olarak özdeşleştirerek Proust, ya iki cins ayıran çizgiyi imgelemlerinde aşarak Joyce, ya da bu ikilikten hemen hemen hiç etkilenmeyen imgesel bir dünyaya çekilerek Kafka başarmışlardır. Oysa bazı sanatçılar bu ikiliği aşmak şöyle dursun, cinsellikten doğan kültürel sınıflamaların farkında bile değillerdir. Erkek gerçekliği, kadın olsun erkek olsun, herkesçe gerçeklik olarak öylesine kabul edilmiştir. Ya kadın sanatçılar? Kadınların kültürün oluşturulmasına ancak son birkaç yüzyıl içinde, o da yalnızca tek tek bireyler olarak ve erkeklerin koşullarına göre katılmalarına izin verildiğini görmüştük. Durum böyle olsa da, kadınların görüşleri kendilerini yansıtmıyordu. Kadınların kültür aynasında kendilerine bakmalarına izin verilmiyordu. Sonra kadınların sanata girmesini sağlayan pek çok olumsuz neden de vardır. Zenginlik ve rahatlık her zaman kadınların yozlaşmasına yol açmıştır. Örneğin Victoria çağının 10 parmağında 10 marifet genç hanımları ya da Japon geyşasının hünerleri, çünkü erkek lüksünün bir simgesi olma işlevlerinin yanında kadınların ilerleyen sanayileşme koşulları altında gittikçe artan boş zamanlarına da pratik bir çözüm bulmak gerekti. Memnuniyetsizliklerinin yatıştırılması gerekti ki kadınlar ayaklanmasın. Ya da kadınlar sanata sığınabilirlerdi. Bugün de kadınlar insan etkinliklerinin en can alıcı güç merkezlerinin dışındadırlar. Sanatsa insanın kendi seçtiği uğraşların en sonuncularından biridir. Çoğu zaman yalnız tek başına yapılır. Ama bu bakımdan kadınlar şirketleşmiş kapitalizm çağında bir dükkancık açmaya çalışan küçük burjuvalara benzerler. Çünkü son zamanlarda kadınların sanata katılma yüzdesindeki artış, kadınların durumundan çok sanatın durumunu gösterir bize. Kadınların kısa bir süre sonra otomatik makinelere devredilecek işleri üstlenmelerine sevinecek miyiz? Postanelerde %95 zencilerin çalıştırılması gibi bu da bir eşitsizlik belirtisi sayılamaz. Tersine istenmeyenlerin en istenmeyen yerlere itilmesidir bu. Haydi gir şuraya ve çeneni kapa. Sanatın artık kuşağımızın en yetenekli erkeklerini kendine çeken canlı bir merkez olmaması, bundan sonraki bölümde göstermeye çalışacağım gibi erkek kadın ayrımının bir sonucu olabilir. Ne var ki sanat alanında kadınlarla eşcinsellerin böylesine canlı bir biçimde ortaya çıkmaları, can çekişen bir hayvanın çevresinde koşuşturan farelere benzetilebilir. 2. Dipnot. Bununla birlikte sanat ve insan bilimleri dallarında çalışan kadınlara karşı bu alanda kalan son birkaç erkek kıskançlıkla savaşmaktadır. Bu kıskançlık özellikle figüratif resim gibi daralmakta olan geleneksel, İnsancıl sanat ekollerinde yerlerini yitirme korkusundan doğmaktadır bir oranda. Oysa kadınların son zamanlarda yaygınlaşan okumuşluğu, henüz büyük kadın sanatçılar yaratamamış olsa da, kadınlardan oluşan bir seyirci-dinleyici kitlesi oluşturmuştur. Erkek seyircilerin her zaman kendilerine özgü gerçekliği perçinleyen erkek sanatını anlayacak ve benimseyecek bir erkek seyirci kitlesi istemeleri ve bulmaları gibi, kadın seyircilerde kadın gerçekliğini perçinleyecek bir kadın sanatı istemektedirler. 19. yüzyılda gelişmemiş kadın romanları bu isteğe yanıt vermek için ortaya çıkmış, günümüz halk kültüründe hafif opera ve kadın dergileri ticaretinde yıldızlar dünyası, çok yaygın olan aşk öykülerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kaba başlangıçlardır bunlar. Bu sanat henüz büyük ölçüde ilkel, beceriksiz ve zayıftır. Ne var ki zaman zaman kadın gerçekliği de erkek gerçekliği gibi açıkça belgelenmektedir. Örneğin Anne Sexton'ın yapıtlarında olduğu gibi. Önünde sonunda bu mayalanmadan belki de çok yakın bir zamanda gerçek kadın sanatının doğduğuna tanık olacağız. Şu var ki kadın sanatının gelişmesi karşıtı erkeklik okulunun gelişmesi gibi gericilik olarak görülmemelidir. Bu sanat daha çok ilericidir. Kesinlikle kadına ait olan gerçekliği araştırmak, cinsel bakımdan çarpıtılmış bir kültürü düzeltmek için atılması zorunlu bir adımdır. Evrensel kültür üzerine ciddi bir biçimde konuşmaya ancak ayın karanlık yüzünü de dünya görüşümüze kattıktan sonradır ki başlayabiliriz. Böylece kültürün tümü cinsel kutuplaşmayla değişik ölçülerde yozlaşmıştır. Bu yozlaşmanın aldığı çeşitli biçimleri şöylece özetleyebiliriz. 1. Erkek protesto sanatı. Erkek gerçekliğini bile bile yücelten sanat, erkek gerçekliğinin gerçekliğin kendisi olduğunu sorgusuz sualsiz kabul eden sanat anlayışına karşı son zamanlarda gelişmiştir. Ben bunu katı cinsel rollerin ilk bulanması sırasında erkek egemenliğinin tehlikeye girmesine karşı doğrudan bir tepki olarak yorumluyorum. Böyle bir sanat tanımından dolayı gericidir. Yaşadıklarını ve duyduklarını en iyi bu sanatın yansıttığına inanan erkeklere, benim salık vereceğim şey kişiliklerini baştan ele alıp değiştirmeleridir. 2. Erkek açısı. Bu sanat kapsayıcı bir dünya görüşüne ulaşamaz. Çünkü erkek gerçekliğinin gerçeklik değil, gerçekliğin yalnızca bir yarısı olduğunu kabul etmez. Bu yüzden bu sanatın karşı cinsi ve karşı cinsin davranışlarını, insanlığın yarısını, yansıtışı yanlıştır. Sanatçının kendisi kadın dürtülerini anlamaz. Bazen yukarıda anlatılar verdiğimiz Herbert Gold'un öyküsünde olduğu gibi, yazar hiç değilse kadınların davranışının neden öyle olduğuna değilse bile nasıl olduğuna bağlı kalabilirse kadın kahramanlar aydınlığa çıkabilir. Daha iyi bilinen bir örnek alalım. Truffaut'un filmi Jules'la Jim'deki kahraman Catherine gerçek yaşamdan alınmıştır. Çevremizde böyle pek çok vamp ve femme fatale vardır. Aslında bunlar güçsüzlüklerini kabul etmek istemeyen kadınlardır. Bir eşitlik yanılsamasını sürdürmek, erkekler üzerinde dolaylı bir biçimde egemenlik kurabilmek için Catherine gizemliliğe, Sphinx, olmadık davranışlara, sene atlamaya, kötülüklere, onu belirsizlik içinde bırakmak için anlaşılmaz adamlarla yatmaya, başvurmak zorunda kalır. Sonunda her kadın gibi bu yasal olmayan egemenliği yitirdiğinde onuru yüzünden yenilgiyi hazmedemez.